Zaman Tüneli.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir zaman tünelinde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün TGRT FM çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlayarak bugünkü programımızı açıyoruz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlerle beraber 1604 yılı Ekim ayının 15. Cuma gününe dönüyoruz. O gün Vezir-i Azam ve aynı zamanda Serdar-ı Ekrem yani ordu kumandanı olan Lala Mehmet Paşa'nın muazzam çadırında kumandanlar, beyler beyleri, sancak beyleri, akıncı başbuğları, gün görmüş, saçını sakalını gaza meydanlarında artmış yaşlı Yeniçeri subayları toplanmışlardı. Mühim bir harp meselesini konuşacaklar, hadiseleri gözden geçirip müzakere edeceklerdi. Mehmet Paşa dedi ki, esirlerin verdikleri bilgilere göre dedi, Vaç Kalesi'nden taşla çıkıp ordugah kuran düşman, bu gece istihkamlarını ve karargahlarını yakıp yıkarak firar utancını irtikab edecekmiş dedi. Siz bu hususta ne düşünürsünüz? Tedbir nedir diye etrafına sordu. Vezir-i Azam'ın Vaç dediği yer, Avrupalıların Weizen dedikleri bir şehirdir. Macaristan'da Peşte'nin 37-40 kilometre kuzeyinde Tuna'nın sağ sahilinde müstahkem bir kalesi vardı. İlk olarak Kanuni Sultan Süleyman Han burayı fethetmişti 1541 senesinde. Uzun yıllar sonra elimizden çıkmıştı. Neyse bu toplantıda bulunanlar her birisi fikirlerini söylediler. Ekseriyet Avusturyalıların kaçmalarına mani olunmamasını ve böylece kan dökülmemesini müdafaa ettiler. Padişahın kullarını dediler, ateşe atmakta ne fayda var dediler. Lala Mehmet Paşa bu sözlerden pek hoşnut olmadı sevgili dinleyiciler. Ama bir şey de söylemedi. O arada Karakaş Mehmet Paşa adında bir sancak beyi, ekseriyetin ileri sürdüğü fikirlere karşı çıktı şiddetle. Dedi ki, maslahat bu değildir dedi. Düşmanı başıboş bırakmak olur mu dedi. Yüz bulur, bir yıl sonra tekrar gelir kaleye kapanır, o zaman daha çok kan dökülür dedi. Bütün gözler henüz daha nam kazanmamış olan bu sancak beyine çevrildi. Bazı vezirler ve bazı kumandanlar için adı sanı meçhul bir bey neler söylüyordu böyle diye düşündüler. Bu salahiyeti nereden aldı diye düşündüler. Sözlerine pek ehemmiyet vermediler, kulak asmadılar. Fakat Sadrazam Lala Mehmet Paşa kendisini yakından tanıyordu. Ona kıymet veriyordu. Çünkü Rumeli Beyler Beyi iken ve Rumeli Serdarı iken giriştiği harplerde hep Karakaş Mehmet'i ateş hattında görmüştü. Sordu. Peki oğlum dedi. Ne yapalım dedi. Karakaş Mehmet Bey çok heyecanlıydı. Efendim dedi. Düşman ordugahına savlet eyleyelim, saldıralım. Bana yeter asker verirseniz başına geçerim. Alevler içinde yansa bile düşmanın karargahını basarım. Vaç kalesine de canlı bir bayrak gibi çekilirim dedi. Vezirlerin, beyler beylerinin ve bazı kumandanların yüzlerinde belli belirsiz bir tebessüm hasıl oldu. Lala Mehmet Paşa'nın ise gözleri doldu sevgili dinleyiciler. Bu pervasız Serhat Bey'in boynuna sarılarak yüzünü gözünü öpmemek için kendisini güç tuttu. O Macaristan ovalarında krallara taç giydiren, prenslere el öptüren şanlı vezir yerinden doğruldu. Oğlum dedi, bir bayrak gibi mi dedin? Evet dedi Karakaş Mehmet Bey, bir bayrak gibi, bir sancak gibi, efendim, düşman kalesine, Vaç kalesine çekilelim dedi. O gece Karakaş Mehmet Bey'in emrine verildiği askerler ve Karakaş Mehmet Bey bu askerlerin başına geçerek Allah Allah sesleri göklere yükselirken alevler içinde yanan düşman ordugahına yalın kılıç girdi. Kayıklarla Estergon'a kaçan Avusturyalılar kurtuldu. Kaçamayanlar ise perişan oldular. Gerçekten 16 Nisan 1604 sabahının erken saatlerinde Karakaş Mehmet Bey Vaç Kalesi'nin burcuna Türk bayrağını çekiyordu. Bu hadisenin üzerinden yıllar gelip geçti sevgili dinleyiciler. Ve tarihlerimizde Genç Osman diye anılan ve 1617 yılında Osmanlı tahtına çıkan Sultan II. Osman, Lehistan, şimdiki Polonya'ya o zaman Lehistan de denirdi. Lehistan'la aramızda sürüp giden anlaşmazlığı silah kuvvetiyle halletme kararını vermişti. 1621 yılının Mayıs'ın 21'inde ordusunun başında sefere çıktı. 16 gün Edirne'de kaldı. Bu zaman zarfında Yeniçerilere atış talimleri yaptırdı. Muvaffakiyet gösterenlere ihsanlar dağıttı. Ordu 12 Temmuz'da Dobruca'da Tuna Nehri'nin sağ sahilinde bulunan İshakçı'ya vardı. Ve burada askerin karşı sahile geçmesi için büyük bir köprünün inşaına başlandı. İnşaat 12 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı sevgili dinleyiciler. Temmuz'un 24'ünde eski sadrazamlardan Kaptanı Derya Halil Paşa da ince donanmayla İshakçı'ya gelmişti. Şimdi bir normal ağır donanma vardır, bir de ince donanma vardır. İnce filo, ağır donanma denizlerde seyri sefer yapar, deniz harplerine katılır. İnce donanma ise Tuna gibi nehirlerde hareket edebilecek kabiliyette gemilerden teşekkül eder. İşte Kaptanı Derya Halil Paşa'nın İshakçı'ya geldiği filo bir ince donanmaydı. Evet, burada Karadeniz'de Leh Kazaklarına ait Şayka adı verilen 23 parçadan kurulu bir filoyla karşılaştı Kaptanı Derya Halil Paşa. Bunlardan 5'ini batırdı, geriye kalan 18'ini de zapt ederek yedeğini aldı. Ordu 29 Temmuz'da İshakçı'ya geçti ve ileri yürüyüşüne devam etti sevgili dinleyiciler. Yolda gelen haberlerden Kırım Hanı Canbey Giray'ın da orduya katılmak üzere olduğu anlaşıldı. Ağustos'un 8'inde o zamanlar Türk hakimiyetinde bulunan Erdel, şimdiki Transilvanya'nın Voyvodası Radul, 6000 askerle alay göstererek orduya katıldı, padişahın iltifatına mazhar oldu. Yakalanan esirlerden yapılan tahkikat neticesinde Leh Kralı Sigismund'un oğlu ve veliahtı Ladislas'ın kumandasında 60 bin kişilik Leh ordusu Hotin önünde beklediği öğrenildi. Ordu Değirmendere mevkiine vardığı zaman Osmanlı ordusu Boğdan, yani Romanya Voyvodası, Moldavya Voyvodası Alexander'da beraberinde bazı beyler ve prensler olduğu halde gelerek orduya, Osmanlı ordusuna katıldı. Fakat Alexander Erdel Voyvodası Radul gibi padişahtan iltifat görmedi. Alexander yolların ve köprülerin tamirinde, bir de yiyecek ve içecek hazırlamaktaki ihmali ve biraz da Lehlilere, Lehistanlılara olan temayülünden dolayı azledildi ve hapse atıldı. Yerine de eski Boğdan Voyvodası Stefan Tomza getirildi. Bu zat Lehistanlıların amansız düşmanıydı sevgili dinleyiciler. Evet, Osmanlı ordusu 1621 yılı Eylül'ün başında Turla, yani Dinyester Nehri kıyısındaki Hotin Kalesi'nin yakınlarına kadar geldi sevgili dinleyiciler. Kalenin altında Leh Müstahkem Ordugahı, onun arkasında da Kazak askerleri vardı. Bu Kazakları Kazakistan Kazaklarıyla karıştırmamak lazım. Bunlar çok eski yıllarda Türkler daha Müslüman olmadan önce o zamanki Rusya halkı tarafından Orta Asya'dan getirilip Türk hududuna, Peçenek Kuman hududuna yerleştirilen savaşçı bir millettir. Zamanla Ortodoks dinini benimsemiş, Rus kültürünü benimsemiş. Fakat eski isimlerini hatırlatan Kazak ismiyle anılır olmuştu. Bunu Kazakistan halkıyla karıştırmamak lazım. İşte Hotin Kalesi'nin önündeki ordugahın arkasında Kazak askerleri bekliyorlardı. Bir gün sonra da Kırım Hanı Canbeygiray geldi, Osmanlı ordusuna katıldı, mevkiini aldı. Aynı gün Sultan II. Osman, Nami Diğer Genç Osman, Vezir-i Azam Ohrili Hüseyin ve Diyarbakır Beylerbeyi Dilaver Paşaların da iştirakiyle bir toplantı yaptı, bir harp meclisi kurdu. Harbe nasıl başlanacağı hakkında müzakereler oldu. Padişah, "Aksa-i amalim zaferdir. Yani en son hedefim, emelim zaferdir. Zafer müyesser olmadan payitahta dönmek ne mümkün?" diyordu. Yani zafer kazanmadan İstanbul'a dönmek mümkün değildir diyordu. Evet, Sultan II. Osman daha çok genç olmasına rağmen celadetli bir hükümdardı sevgili dinleyiciler. O da ecdadı gibi bizzat sefere çıkmıştı. İlk seferini zaferle kapatmak istiyordu. Ne yazık ki genç ve tecrübesizdi sevgili dinleyiciler. Söz bir ara döndü, dolaştı. Budin Beylerbeyi Karakaş Mehmet Paşa'ya geldi. Bizim Karakaş Mehmet Bey, Budin Beylerbeyi Karakaş Mehmet Paşa olmuştu. Evet, Mehmet Paşa Serhat boylarında şan vermiş, adı dillerde, gönüllerde dolaşmış kahraman bir vezirdi. Birçok harplerde yararlılık göstermişti, zafer kazanmıştı. Daha önce anlattık, Maç Kalesi'ni fethetmiş ve orada liyakatini ortaya koymuştu. Fakat her nedense henüz daha orduya gelip katılamamıştı. Budin askeriyle beraber Hotin yolunda olduğuna ve birkaç güne kadar ordugahta bulunacağına dair haberler geliyordu. Karakaş Mehmet Paşa'yı çekemeyenler, onu kendisine rakip görenler de tabii onun bu gecikmesini sürekli gündeme getiriyorlar. Gayret göstermesi gerektiğini söylüyorlardı. Padişah Karakaş Mehmet Paşa'nın yüzünü görmemişti. Fakat ününü çok duymuştu. Gerek hocası Ömer Efendi'den, gerekse Darüssade Ağası Süleyman Ağa'dan onun kahramanlığına, cesaretine dair hayli şeyler dinlemişti. Rakiplerinin sözlerine pek iltifat etmedi. Mehmet kulum bir cengaver ve tedbirli vezir imiş. Geç kalmasında elbette bir sebep vardır cevabını vererek rakiplerini susturdu. Diyarbakır Beylerbeyi Dilaver Paşa da Karakaş Mehmet Paşa'dan tarafa çıktı. "Beli padişahım," dedi. "Mehmet Paşa kulunuz," dedi, "harp sanatında mahir bir vezirinizdir. Sadakatinden zerrece şüphe etmek caiz değildir," dedi. Evet, Eylül'ün 3'ünde Tabur, yani siper ve istihkam muharebesi başladı sevgili dinleyiciler. Yarım yuvarlak şeklindeki kuşatma hattının merkezinde kapı kulu askerleriyle padişah mevzi almıştı. Anadolu, Diyarbakır, Karaman ve Sivas beylerbeylerinin kumandalarındaki sağ kanat Dinyester Nehri'ne, Şam, Halep, Kırım ve Eflak askerleriyle müteferrikalardan kurul olan sol kanatta Kırım Hanı Canbeygiray, Eflak Voyvodası ve bazı eyalet valilerinin kumandalarında bir ormana dayanmıştı. İlk muharebeler bu ormanda yapılmıştı ve Bosna Bey'i şehit düşmüştü. Eylül'ün 8'inde Leh müstahkem mevkiine karşı girişilen birinci umumi taarruz kati netice alınmamakla beraber ümit vericiydi sevgili dinleyiciler. 12 tane sahra topu, 32 bayrak ve ayrıca iki büyük Alman sancağı ele geçirildi. 1000'den fazla düşman askeri harp meydanında kaldı. Fakat 9 ve 11 Eylül'de yapılan ikinci ve üçüncü hücumlarda muvaffakiyet kazanılamadı. Genç padişah çok üzülüyordu. Hiddetini vezirlerden alıyordu. Paşalarım, beylerim, siz böyle mi gayret gösterirsiniz? Yazıklar olsun size. Hani din uğruna, vatan uğruna, padişah uğruna baş koyduklarını söyleyenler nerede diyordu. Vezirler, beyler beyleri sus pustular. İşte buradayız diyemiyorlardı. Hükümdarın suallerini cevapsız bırakıyorlardı. Bir vakitler şöhreti cihanı tutan Yeniçeriler şimdi çaba gösteremiyorlardı. Sultan Osman'ın son ümidi Budin Beylerbeyi Karakaş Mehmet Paşa'daydı. Yakınlarından biri üzülmeyin padişahım dedi. Hele Mehmet Paşa kulunuz bir gelsin o zaman görün. O dedi kaleye bir bayrak gibi çekilir dedi. Padişahın gözleri parladı. Bir bayrak gibi mi dediniz dedi. Evet padişahım dediler. Bir bayrak gibi, bir sancak gibi o kaleye çekilir, Hotin Kalesi'ne çekilir dediler. Evet, çok geçmedi sevgili dinleyiciler. 14 Eylül'de Karakaş Mehmet Paşa askerleriyle beraber Hotin'e geldi. Nerede kaldın paşa kardeş? Padişahımız efendimiz seni bekler dururdu. Gayret, sadakat bu mudur? Sözleriyle karşılaştı fakat aşağıdan aldı. Tabi hudut boylarında olduğu için hudut ahvalini, serhat ahvalini bir düzene koymadan gelmek istemediğini, bu işleri tamamladıktan, hududu emniyete aldıktan sonra yola düştüğünü söyledi. Ben dedi, sadakatten ayrılmam, gayrette de kimseden geri kalmam Allah'ın izniyle cevabını verdi. Evet, bu şanlı vezir gayrette kimseden geri kalmazdı. Daha önce anlattık, bundan 17 yıl önce bir sancak beyiyken bile aynı çabayı göstermiş, Baç Kalesi'nin burcuna bayrak gibi dikilmişti. Sultan Osman, Budin Beylerbeyi'nin geldiğini haber alır almaz hemen huzuruna çağırdı ve büyük bir iltifat eseri olarak elini öptürdü. Sonra sordu. Neden gözlerimizi yolda bıraktın Mehmet dedi. Karakaş Mehmet Paşa gecikmesinin sebeplerini bir bir izah etti. Sultan Osman celadeti yanında hakikate kulak vermesini ve kabul etmesini bilen bir insandı. Bütün bu izahları müsbet karşıladı. Paşanın gönlünü aldı. Güzel sözler söyledi. Baka Mehmet Paşa dedi. Senin lehinde çok şeyler duyduk. Yüzünden de temiz bir insan olduğun anlaşılıyor. Kulluk nasıl olurmuş göster de diğer vezirler ibret alsınlar. Yarın yürüyüş vardır. Dilerim Allah'tan yüzün ak çıksın dedi. Mehmet Paşa tatlı bir heyecanla ürperdi sevgili dinleyiciler. Bu ne paha biçilmez bir iltifattı. Gözleri dolu dolu oldu. Padişahım dedi. Mehmet kulun bu din, vatan ve padişahı uğruna canını fedadan çekilmez. Eğer dedi gayrette en ufak bir kusurum olursa, yediğim ekmeğin haram olsun, gözüme dizime dursun dedi. Sonra sesini biraz daha yükseltti. Yarın dedi, düşman ordugahına bir hançer gibi saplanacak, kaleye de bir bayrak gibi çıkacağım inşallah dedi. Padişah bir bayrak gibi mi dedin dedi. Evet padişahım dedi. Bir bayrak gibi, bir sancak gibi dedi. Bunun üzerine Sultan Osman ayağa kalktı. Belindeki murassa kılıcını çıkardı, çözdü. Yaklaş Mehmet Paşa, yaklaş kahraman vezir diyerek kılıncını Mehmet Paşa'nın beline taktı. Evet, Karakaş Mehmet Paşa sevincinden ağlıyordu. Dışarıda ise mehterhane zafer havasını vuruyordu. Evet, Eylül'ün 15'inde dördüncü hücum başladı sevgili dinleyiciler. Karakaş Mehmet Paşa kapı halkıyla beraber merkezde ve askerin en önündeydi. Padişahın hediye ettiği kılıncını düşman başları üzerinden eksik etmeyerek ileri atılıyordu. Hotin Kalesi'nin surlarına çarparak akisler yapan naralar atıyordu. Böyle kahraman, böyle cesur bir veziri başlarında gören asker de coşmuştu sevgili dinleyiciler. Sultan Osman muharebeyi hayranlıkla takip ediyordu. Ekmeğim sana helal olsun, dert yüzü görme, iki cihanda aziz ol diye dualar ediyordu. Ancak muharebe çok kanlıydı sevgili dinleyiciler. Mehmet Paşa göğsünü bağrını açmış saldırıyor, vuruyor, vuruyordu. Nihayet düşmanın müstahkem mevkine kadar girdi. Ketüdağısının elinden kaptığı bayrağı dikti. Fakat yanında bir avuç kahramandan başka kimse yoktu. Evet, bu bir avuç kahraman erimeye mahkumdu. Mehmet Paşa'nın ketüdağısı, Vezir-i Azam bize oyun etti, yardım göndermedi, dönelim dedi. Karakaş Mehmet Paşa buna razı olmadı. Hayır cevabını verdi. Hayır dedi, biz şehit olmadan bu bayrak, bu Türk bayrağı bu surdan indirilemez. O bayrak bizim canımızdan ileridir dedi. Karakaş Mehmet Paşa sözünde durdu sevgili dinleyiciler. Geri dönmedi. Sonuna kadar her türlü takdirin üstünde bir celadetle, bir cesaretle dövüştü. Ve alnından yediği iki kurşunla şehit düştü, Rabbine kavuştu. Hey Karakaş Mehmet Paşa hey, ruhun şad olsun.
Tavan arası.
Sevgili dinleyiciler, yalnız Türkiye tarihinin değil, bütün dünyanın en büyük mimarı sayılan ve muazzam şaheserleri yüzyıllardan beri bütün insanlığın gözlerini kamaştıran birisi var. O da Mimar Sinan. Mimar Sinan'a hangi cephesinden bakarsanız bakın, hayran olmamak kabil değil. Yalnız insanı hayretler içinde bırakacak, hatta biraz da acındıracak bir cephesi de yok değil. Mimar Sinan'a niçin Koca Sinan denildiğini herhalde bilirsiniz. miladın 1490 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde dünyaya gelmiş ve 1588 yılında İstanbul'da vefat etmiş. Yani 98 yıl yaşamış. Evet. İşte bu Koca Sinan tabiri hem yaşça kocalığı hem de büyük manasına kullanılmıştır. Her iki manaya da delalet eden bir sıfat olmuştur Koca Sinan. Evet. Şair ve nakkaş Sayı Çelebi buna bir türbe kitabesi yazmış. Yüzden artık ömür sürdü, akibet kıldı vefat mısrağında. Efendim, yüz küsür yıl yaşamış görünmesi neden? Çünkü hicri takvime göre 101 yıl yaşamış oluyor Mimar Sinan. Bu uzun yıllar, malum hicri takvim güneş hesabına göre değil, ay hesabına göredir. Ve güneş takvimin olan miladi takvimden her yıl 11 gün önce gelir. 33 senede bir artık yıl teşekkül eder. Dolayısıyla 99 yıl yaşamış bir insan aslında 102 yıl yaşamıştır. İşte bundan dolayıdır ki 98 yıl, miladi 98 yıl yaşamış olan Koca Sinan'a türbe kitabesine tarih düşüren Sayı Çelebi yüzden artık ömür sürdü, akıbet kıldı vefat mısrağını düşmüş. Bu uzun yıllar Sultan II. Bayezid, efendim Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim ve Sultan 3. Murat devirlerine tesadüf ediyor. Böyle 5 tane padişah ki bunlardan bir tanesi Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık saltanatıyla Osmanlı tarihinin en uzun müddet tahta kalan hükümdarıdır. Evet. Ömrü kadar Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerin sayısı da çok fazla sevgili dinleyiciler. Yalnız İstanbul'da değil, o zamanki muazzam, muhteşem Türkiye'nin birçok yerlerinde, Anadolu'da, Rumeli'de, Macaristan'da birçok eserleri var. Şair Sayı Çelebi, Tezkiretül Bünyan isimli bir kitabı imla ettirmiş. Orada bir cetvel vermiş Mimar Sinan'ın yaptırdığı eserler. 81 tane cami, cami ama böyle bayağı cami. 50 tane mescit, 55 tane medrese, 7 tane Darül Kurra, yani bugünkü Kur'an kursunun karşılığı ama böyle kütübiyoz değil, bayağı hafız yetiştiren bir yer. 19 tane türbe yapmış, 14 tane imaret yaptırmış, fakirlere aş verilen, efendim geçimlerinin temin edildiği yer yaptırmış. 3 tane Darüşşifa yaptırmış, hastane. 7 tane su kemeri yapmış, 8 tane büyük köprü yapmış, 16 tane kervansaray yapmış. Yani Osmanlı Devleti zamanında bir yerden bir yere giden gelen yolcular bu kervansaraylarda, belli menzillerdeki kervansaraylarda meccanen gecelerlerdi. Atlarına bakılırdı, karınları doyurulurdu, malları emniyet altında tutulurdu. 33 tane saray yapmış Mimar Sinan. 6 tane mahzen yapmış, 32 tane de hamam yapmış. Bunlardan başka kayda değer görülmeyen birçok sebiller, çeşmeler vesaire muhtelif eserleri daha var. İşte bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi Mimar Sinan, Koca Sinan'ın o koca ömrü hiç durmadan çalışmakla, hiç dinlenmeden çalışmakla geçmiş. Evet, Koca Sinan küçük bir servet bile yapamadan vefat etmişti. İstanbul'da oturduğu ev ve kurduğu aile hakkında bir malumat var ama az bir malumat var. İki defa evlenmiş fakat çocuğu olmamış. Bir bunu biliyoruz. Bir de gece gündüz sofrasında en az 20, 30 hatta 40 tane misafir bulundururmuş. Yedirir içirirmiş. Ve bilhassa eli çok açık olduğu için vefat ettiği zaman borcu olmamakla da beraber geride tek kuruş parası kalmamış. Evet. Koca Sinan'ın efendim kocalığı hem yaşından geliyor, hem yaptıklarından geliyor, hem de işte dehası kadar namusunun, efendim şerefinin, haysiyetinin de büyüklüğünden geliyor. Sevgili dinleyiciler, ecnebi seyyahlar, bilhassa Avrupalı yazarlar, Osmanlılar ve Müslüman dünyası hakkında seyahatname veya buna benzer türde bir kitap yazdıkları zaman en çok üzerinde durdukları husus, şark dünyasında cari olan taatüdü zevcat, yani çok kadınla evlenme geleneğinden bahsederler. Ve hep biraz da tenkitçi bir dil kullanırlar. İslam dünyasının, şark dünyasının Hristiyan Avrupa'dan bu bakımdan geri olduğunu düşünürler. Halbuki bizzat kendi kaynaklarında Avrupa'da da vaktiyle pek çok kimsenin, Hristiyan Avrupalıların birden fazla kadınla evli oldukları kaydına rastlanır. Rahip Daniel'ın tarihinde gayet Hristiyan olan, Hristiyanlığı ilk defa benimsemiş olan Fransa krallarının her birinin birkaç tane karısı olduğunu söylüyor. Yine Kral Gontran'la 1. Dagobert'in 3'er tane karısı olduğu tarih kaynaklarında yazmaktadır. Dagobert'in amcası Clodmir'in 4 karısı vardı sevgili dinleyiciler. Yine Alman İmparatoru Hohenstaufen hanedanından Haçlı Seferi'ne katılmış ve dönüşte Kıbrıs'ta ölmüş olan Friedrich Barbarossa, kırmızı sakallı Friedrich'in 2-3 tane karısı vardı. Yasak olmasına rağmen papalar arasında da evli olanlar ve hatta birkaç kadınla evli olanlar vardı sevgili dinleyiciler. Ancak zamanla Hristiyan dünyasında tek kadınla evli kalma geleneği yerleşmiş, bunun yanında gayrimeşru ilişkiler had safhada artmıştı. Evet, hatta Papa 3. Gregoire miladın 726. yılında vaiz papaz Bonifacius'a bir tebliğ göndermiş, demiş ki eğer herhangi bir kadın kocasına karşı olan vazifesini ifa etmesine mani olan bir hastalığa yakalanırsa kocası bir kadınla daha evlenebilir. Yalnız hasta karısını da bırakmamalı, ondan da alakadar olmalıdır. Bu bizzat Papa 3. Gregorius'un veya Gregoire'ın Fransızca tabiriyle bir emirnamesidir. Evet, bu Hristiyanlığın Avrupa'daki ilk yılları için geçerliydi. Ondan sonra daha önce de söylediğimiz gibi Avrupalılar bu gelenekten vazgeçmişlerdir. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle Osmanlı Devleti bir savaşa girdiği zaman kadınların da orduya, askerlere yardım etmesi umumi bir alışkanlık halini almıştı. Evet, kadınlar bizzat silah tutarak harbe gitmezlerdi. Ancak orduya lojistik bakımdan çok yardımları olurdu. En büyük yardımı yapanlar da saray kadınlarıydı. Valide sultanlarla kadın efendiler, yani padişah annesiyle padişah hanımlarının yardımları iki türlü olurdu. Bunlardan birincisi, nakit olan servetlerinin bir kısmını harpte kullanılmak üzere orduya terk ederlerdi. Yani nakdi para verirlerdi. İkinci bir türü bu yardımın, servetlerinin bir kısmıyla top döktürürlerdi. Ve bu toplarda bu valide sultan ve kadın efendinin ismi de mühür olarak kazınırdı. Ve bu toplar Osmanlı ordusunun en büyük, en güçlü toplarıydı. Evet, saray kadınlarının bu büyük yardımlarına yanı sıra zengin, orta halli ve fakir tabakalara mensup bütün halk kadınları da tayin ettikleri, tespit ettikleri bir miktarda vakfederlerdi. Düşman öldüren her gaziye bir miktar para vakfederlerdi. Netice itibariyle hem ordu hem de ordu mensupları kadınlardan birçok yardım görmüş olurlardı. Hele nefiri am, umumi seferberlik zamanında kadınların bizzat orduya üniforma dikerek, çamaşır dikerek, çorap örerek ve bunun muadili olan başka işler yaparak ve bizzat taşıma, nakliye faaliyetlerinde bulunarak yardım ettiği tarihimizde pek çok hadiseyle sabittir. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada sayılı dakikaların sonuna geldik ve zaman tüneli bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Zaman Tüneli.